Türkiye'de göç ve iltica.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'de göç ve iltica başladı. Program yapımcımız Kadriye Şenel, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Bugün de yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İletişim yollarımız şöyle. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Elektronik posta adresimiz gocveiltica@trt.net.tr. Uluslararası göçün sosyoekonomik boyutu, dünyanın önemli gündem maddelerinden biri haline gelen göç olgusunun ekonomik ve sosyal analizi, iktisadi, sosyal ve demokratik boyutlarının değerlendirilmesi, Türkiye göçün Avrupa ülkelerine göçten farklı yönleri, Türkiye'nin yerel durumundan kaynaklanan özellikler bu haftaki konu başlıklarımız olacak. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Berker, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyayus, sizler de hoş geldiniz sayın hocam.
Hoş bulduk.
Sayın hocam, dilerseniz her zaman yaptığımız gibi genel bir girişi değerlendirmeyi sizden alalım, ardından konuğumuza sözü bırakalım.
Evet, öncelikle Ali Hoca'ya teşekkür ederim katıldığı için. Çünkü yepyeni bir veçe katıyor bize, bir boyut katıyor. Daha hiç konuşmamıştık, dolaylı konuştuk. Şöyle başlamak isterim. Biz şu ana kadar hani dedik ya, insan hareketleri söz konusu. Bunları bir yere kadar kontrol edebiliyorsunuz, bir yere kadar yapamıyorsunuz. Yani aslında göçü çok zor, yönetmek çok zordur. Hep konuştuk bunları. Fakat herhalde iktisadi alanda bunun en azından çabaları daha fazla diye düşünüyorum. Ve hocam, siz bunları çalıştınız. Örneğin şöyle bir soruyla başlasak. Şimdi hep böyle krizden bahsediliyor, sorunlardan bahsediliyor. Ve bunun çözülemez olmasından bazen bahsediliyor. Fakat öte yandan iktisadi olarak göç, olumlu ve olumsuz, onu başlayalım. Mesela Avrupa, bu kadar şikayet eden Avrupa ülkelerine, Suriyeli göçmenler dahil olmak üzere. Burada ne kattı, ne aldı, bununla ilgili hesaplamalar var mı, bunları isteyen kesimler var mı, böyle başlayalım.
Tamam. Şimdi sizin sorunuza yönelik cevabımı inşa ederken tabii göç alan ülke perspektifinden değerlendirmemiz
belki
gerekiyor.
Belki öyle yapalım, evet.
Evet, yani şimdi göç alan ülke, yani göçün temel olarak 3 aktörü var. Hı-hı. Göçmenler, göçü alan ülkeler ve göçü veren ülkeler. Şimdi bizim temel konumuz göçü alan ülke. Biz iktisatçı olarak şey yaptığımız zaman, bu meseleye yaklaştığımız zaman ilk önce göçün, yani göç dalgasının veya göç akınının emek piyasasına etkisine bakıyoruz. Şimdi burada emek piyasasında çok heterojen bir yapı var. Göçmenlerde çok heterojen yapı var. O zaman burada göçmen akımının büyüklüğü emek piyasasına etkisini belirlenmesinde çok önemli bir faktör. Diğeri ise yerli iş gücüyle göçmen iş gücünün İkame veya tamamlayıcı olup olmamız. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela siz ülkenize düşük vasıflı, düşük nitelikli iş gücü aldınız. Ülkede bu durumdan olumsuz olarak yararlanacak olanlar, yine bu göçmenlerle rekabet edecek olan düşük nitelikli, düşük vasıflı veya düşük eğitim seviyeli insanlar olacak. Bunlar bu şeyin, göç akımının kaybedenler grubunu oluşturacaklar. Kazananlar ise bu düşük nitelikli göçmene üretim sürecinde tamamlayıcı olan yüksek nitelikli iş gücü olacak ve diğer üretim faktörleri sahipleri, bunlar işte firmalar, bu şekilde gerçekleşecek. Diğer bir etki ise kamu mahallesinin etkisi. Kamu mahallesi de şu iki saç ayağına oturtabiliriz. Bir vergi gelir açısından göçün etkisine bakmamız lazım. Bir de harcamalar açısından bakmamız lazım. Yine göçün sonucu ortaya çıkan iş gücü fazlası, eğer katma değeri yüksek, üretim sürece katkıda bulunuyorsa, bu ister istemez vergi gelirlerini artıracak. Bu insanlar aynı zamanda toplam talebi de artıracaklar. Bizim bu tüketim mallarından elde ettiğimiz dolaylı ve dolaysız vergiler var. Oradan bizim vergi gelirlerimize bir artış olacak. Bu yine tabii göçmenin niteliğine ve davranış biçimlerine, özelliklerine çok bağlı bir şey. Diğer taraftan ise bizim yaşamını sürdürebilmemiz için bir takım altyapı yatırımları yapmamız gerekiyor. Bir takım sosyal programlar yapmamız gerekiyor. Bunlar eğitim, sağlık, güvenlik, adalet veya işte su, elektrik, yol gibi altyapı yatırımlarını yapmamız lazım. Göçmen akımından sonucunda ister istemez bunlarda bir yük birikiyor. Hı hı. Bu yükün birikmesi sonucunda sosyal harcamalarımız artıyor.
Burada bir şey soracağım. Burada Avrupa ülkeleri hazırlıksız yakalandı ama değil
tabii,
mi? Şimdi şu andan kadar göç
tabii.
Hep planlı bir göçtü, organize bir göçtü, istihdam organizeydi, iş piyasasında giriş ve çıkış organize ediliyordu.
Tabii.
İlk kez bu böyle düzensiz oluştu değil mi? Yoksa Avrupalılar buna rağmen sizin gördükleriniz, mesela Almanya gibi bu konuda deneyimli bir ülke, buna rağmen burada hesaplamalar yapıyor mu, bunlar tartışılıyor mu kamuoyunda? Örneğin iş piyasasında giriş konuları sizin gördüğünüz kadarıyla yapıyorlar mı? Mültaşmalar var mı Avrupa'da?
Burada hemen tabii uyum ve entegrasyon politikaları başta da buradaki önemli mesele dil programları.
Yok onun dışında ama hani onlar zaten mecburen hani o toplumsal ayağı ya.
Tabii.
Ama mesela iş piyasasına katkılarının hesaplanması sizin dediğiniz gibi. Orada bir şeyler konuşuluyor mu Avrupa'da?
Avrupa'da onun, şimdi onun dışında. Çok erken olduğu için onlar da hazırlıksız yakalandı.
Evet aynen.
Yani onlar da hazırlıklarını yapıyorlar. Şimdi bu şeyin bu göçün etkileri üzerine tekrar dönmek istiyorum. Burada yani göçün etkisinin pozitif veya negatif olacağı, yani o zaman biz şöyle kazananlar ve kaybedenler olarak, yani iktisadi anlamda tabii ki, kaba bir sınıflandırma yapabiliriz. Bunlar eğer Suriyeli göçmenlerin üzerine, Suriyeli mülteciler üzerine odaklanırsak, bunlar yani düşük nitelikli olsa bile eğitimi ve becerisi olduğu gibi üretim sürecine aktarılamayacak durumdalar. O zaman bunlar ilk başta sosyal program harcamalarını arttıracaklar. Bunlarla rekabet eden yerleşik iş gücünü olumsuz etkileyecekler. Tabii bu göçün etkisini analiz ederken de bir de kısa dönem etkisiyle uzun dönem etkisini ayrıştırmamız gerekiyor. Kısa dönemde karşılayacağımız etkilerle uzun dönem etkileri farklı olur. Mesela kısa dönemde hükümet çok fazla uyum programlarına harcama yapması gerekebilir. Ama bu harcama programlarının getirisini uzun dönemde başarılı bir iş gücü, başarılı bir vatandaşlık programlarıyla bunları geri alabilir.
Fakat şöyle bir şey var. Şu an Almanya'da da farklı aktörler var. İşte sermaye aktörleri, yani diyelim ki büyük işletme sahipleri.
Evet.
Onlar şüphesiz iş gücü piyasalarına erişimini sağlanmasını istiyorlar.
Evet.
Öte yandan politikacılar şey diyor. Hani bir yıl kalsınlar, geçici olsun, geri göndereceğiz falan diyorlar.
Evet.
Sanki ilk kez böyle Avrupa tarihinde o zaten var olan çelişkiler bunlar. Her zaman var da.
Evet.
Fakat sanki bunlar iyice koordine edilemedi şimdiye kadar. Çünkü hazırlıksız yakalandılar ama yine de belli bir müddetten beri bu göç dalgası devam ediyor, süre geliyor. Fakat sanki gerçekten Avrupa ilk kez buna düşündüğümüzden daha az hazırlıklı gidiyor değil
yani
mi?
Yani esasında şey iktisatçı olarak şöyle bir...
Yani iktisadi açıdan da öyle değil mi?
Not eklemek isterim.
Evet.
Biz iktisatçı her zaman işte yabancı döviz ne olacak, dolar ne olacak, sermaye ne olacak, şu şirketin hisse senedi ne kadar değer kazanacak, değer kaybedecek. Şimdi ilk defa yani en azından 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra ilk defa insan hareketleri bir belirsizlik ortaya çıktı. Ne zaman nereden harekete başlayacaklarını, o hareketi nerede sonlandıracaklarını bilemiyoruz.
Onlar da mı bilmiyor?
Onlar da bilmiyor.
Onlar
kimse
mı
de bilmiyor.
Düşünüyorsunuz? İlginç.
Onlar da yani şu an
ama
kimse bilmiyor.
Ama onların tarihsel
yani mesela,
deneyimleri yok mu hocam?
Yani yazın başında kim tahmin edebilir?
Ama,
yaklaşık 1 milyon kişi.
Ama emek gücü sürecinde bile biraz şey olacak tartışma. Emek gücü sürecinden hareketli deneyimleri var bunların, şeyleri var. Bazen orada da yakalandılar, düzelttiler. Şimdi burada farklı bir boyut var sanki. Mesela o kadar güçlü organizasyonlar, sermaye organizasyonu, şunlar bunlar. Burada hiç mi siz daha iyi deneyimlerini kullanmadılar, hesaplamalar yapmıyorlar. Bunu hiç yansımıyor. Anlıyor musun soruyor. Yani ben bir iktisatçı olmamakla birlikte bunu hiç görmüyorum ben tartışmalarda. Almanya gibi güçlü bir ülke. Hem devlet hem hukuk hem iktisadi teori olarak bunu sanki yapmıyorlar.
Yani şimdi
ama siz yapıyorsunuz.
Yani mesela şöyle yani biz biraz da yapmak zorunda kaldığımız için yani çünkü en çok etkilenen ülkeyi oluşturduğumuz için.
Evet şimdi sözünü kesim. Sanki göç veren ülkeler ilk kez bunu daha önce yapıyor.
Tabii.
Öyle ilginç bir durum da var.
Evet öyle bir durum var. Şimdi mesela yani Avrupa'yı geniş anlamda düşünürsek bunların ciddi bir nüfus sorunu var. Nüfus sorunu varken ne demek istiyorum? Bir kere nüfusları büyüklük olarak azalıyor zaman içinde.
Ve yaşlanıyor değil mi?
Ve yaşlanıyor. Tabii buna karşılık gelişmiş ülkeler özellikle, yani gelişmiş ülkeleri konuşuyoruz. Üç tane strateji geliştirebilirler. Birincisi doğum oranlarını artırmaya çalışabilirler. Mesela son Çin Cumhuriyetleri'nin yaptığı politika bir çocuk bir çocuğa kadar izin veriyorlardı. Şimdi bir çocukta iki çocuğa izin vermeye başladı. Evet. Çünkü Çin'de ciddi bir yaşlanma sorunu var. Ciddi bir iş gücü açığı ortaya çıktı. Nüfus açığı ortaya çıktı. Bunu şey yapabilmek için, etkilerini giderebilmek için doğum oranını artırmaya çalıştılar. Veya ne olabilir? Amerika'nın veya Avrupa'nın belli başlı ülkelerin yaptığı gibi göç alabilirler.
Ve bunu planlı yapabilirler.
Ve bunu planlı yapabilirler. Göç planlı yapabilirler. Zaten Avrupa Birliği ile Türkiye'nin üyelik tartışmalarında bu göç meselesi çok önemli. Yani Türkiye genç bir nüfusa lazım, nüfusa sahip. Göreceli olarak, yani biz de yaşlanıyoruz. Biz de, bizim de iş gücü açığımızda bir belki zaman içinde bir sorun ortaya çıkacak ama şimdilik öyle bir sorunumuz yok. En az 50 yıl öyle bir sorun yok. Ne yapabilir? Göç olabilir. Diğer bir şey ise, burası çok ilginç, burası çok şey. Mesela Japonya'nın yaptığı gibi iş gücü ihtiyacı var. Öyle teknolojik yatırımlar yapabilirler ki mesela robotlaşma. Şimdi mesela Japonya bir sürü sektörde robotlaşma üzerine büyük yatırımlar yapıyor. Yani ev içi hizmetler ki ev içi hizmetler gelişmekte olan ülkelerde alınan göçün kullanıldığı en yaygın alanlardan bir tanesi. Bu sorunu şey yapabilirler. Yani bunda, bu sorun gündemlerinde var. Ama bu bence bu Suriyeli mülteci şeyini, akılını bu şekilde olacağını düşünmemişler.
Peki bir şey daha söylemek isterim o zaman. Şimdi hep bu verilen perspektifle baktık. Şimdi Türkiye'nin genç nüfusu var. Şu an sorunları yok. Şimdi bu Suriyeliler gidiyor ve orada bir kısım şüphesiz istihdam edilecek falan.
Tabii.
Olacak. Bu sefer Türkiye bunu, yani şöyle bir çelişki var. Türkiye bunu hem istiyor bir yerde, siz de alın diyor, değil mi?
Tabii.
Bu insanları. Ama öte yandan şey olmayacak mı? Bizim yerel iş gücümüz, gençlerimiz gidemeyecek bu sefer. Yani ilginç bir şey var. Hani şimdi bizimkiler kalacak diyelim.
Tabii,
onlar gidecek ve o yerleri onlar dolduracak.
Tabii.
Bu sefer Türkiye'nin çıkarları ya da istekleri aykırı davranılmayacak.
Hocam,
burada
ben,
Türkiye'nin problemi, şeyi, pozisyonu çok zor değil mi?
Çok önemli bir noktaya değindiniz esasında. Bence belki ikinci veya üçüncü önemli olabilir ama Türkiye'deki gitme potansiyeli olan kişiler etkilenecek ama daha önemlisi Avrupa'da bulunan Türk işçileri etkilenecek.
Aynen.
Yani Avrupa'daki Türk işçileri iş gücü piyasası açısından etkilenecek, konut piyasası açısından etkilenecek, sosyal hizmetleri kullanma oranları açısından etkilenecek. Yani bu esasında yani göç meselesi zaten böyle bir olay. Sadece belli bir grupla, belli bir bölgede sınırlı değil. Taşıyor.
Ama işte bu bir dilema. Yani göç konusunda ne talep ederseniz lehinize ve aleyhinize o kadar çok faktör oluşuyor ki diğer alanlardan çok daha fazla.
Yani belki bu onu daha sonra konuşuruz. Göç politikaları ne yaparsanız yapın başarısız olmak zorunda. Bunun temel nedeni çünkü göç hareketleri uluslararası bir mantık içinde gerçekleşiyor. Siz göçte politikalarınızı ulusal bir mantıkla, ulusal çıkarlarınıza göre tasarlamaya çalışıyorsunuz. Bunlar birbirleriyle çelişen çok yönleri var.
Bir de hocam
o zaman
soracağım.
Politikalar ne oluyor? Eksik veya eksik kalıyor.
Bir de şunu soracağım iktisatçı olarak ilgilendiğim için. Mesela şimdi bir tarafta Japonya robotlaşma var. Yani yatırım yapıyorlar inovatif teknolojiler diyelim. Ama Avrupa işte ucuz iş gücü alarak bu teknolojilerin, bu alanların genişletilmesini bir yerde engelliyor. Hani bu birinci, ikinci iş piyasası gibi.
Tabii.
Bu da aslında iki, yani böyle bir dilema da var Avrupa'nın. Bir de dediniz ya, bir tarafta iş gücüne ihtiyacı var.
Tabii.
Bir tarafta ama yeni teknolojik alanların genişletilmesine ihtiyacı var. Göç hem orada yine lehlerine çalışıyor hem de Japonya gibi ülkelere kıyasla o yarışta geri kalıyorlar.
Yani esasında, tabii esasında yani iktisada olan etkilerini, yani iktisade aktivite olan etkileri biraz daha genişletirsek sizin söylediğiniz noktayı daha iyi anlayabiliriz. Şimdi emek piyasası ve kamu maliyeti dedik. Ama konut piyasasını etkiliyor.
Evet.
Konut piyasası malların ve hizmetlerinin fiyatlarını etkiliyor. Hem arz yönünü etkiliyor hem de talep açısından etkiliyor. Yani belki göçmen, yeni gelen kişilerle, göçmenler sayesinde mallarınızı ucuza üretebiliyorsunuz ama bir yandan da talep artıyor. Talep artınca da fiyatlar yükseliyor. Tabii bunun ne olacağı meselesi ampirik bir soru. Ancak veriyi analiz ederek ulaşabilirsiniz. Ürün çeşitliliği farklılaşmasına sebep oluyor. Uluslararası ticarete sebep oluyor.
Onu şimdi gözlemleyebilir misiniz? Mesela şimdiden böyle şeyleri. Hani
tabii bunların bir kısmını
Avrupa'da.
Hem Türkiye için hem şey için.
Evet,
yani
o da
piyasası, mal ve hizmetleri fiyatlarının etkisini gözlemleyebilirsiniz.
O nasıl bir şey hocam? Onu anlatır mısınız? Mesela nasıl
hocam,
etkiledi bu fiyatları?
İsterseniz bir ara verin.
Tamam.
Aranın ardından
sonra
işe devam edeceğiz.
Tamam.
Tamam.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nden öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Berker, Otü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden de Mehmet Okyavuz bizlerle beraber uluslararası göçün sosyoekonomik boyutunu ele alıyoruz. Sayın Okyavuz, sorunuz vardı efendim.
Evet, yani sorunuza çok devam edelim. Çünkü daha böyle somuta biraz gelmek isterim.
Tabii.
Hocam, son şey şuydu. Hem alan hem veren ülkelerde somut etkiler şu an için neler örneğin?
Ya
ekonomik
Türkiye için
açıdan
bakarsak
neler oluyor?
Yani konut piyasasında ciddi bir
bu efsane değil, bu oluyor
etki,
değil mi?
Yani bu, yani değere baktığımız zaman konut piyasasında yani kiraları ve toprak fiyatlarını yükseldiğini gözlemliyoruz.
Sınır şehirlerde mi?
Özellikle sınır şehirlerinde. Evet,
fazla.
Evet. Mal ve hizmetler piyasalarına baktığımız zaman çelişkili durumlar söz konusu. Bazılarında negatif etkisi oluyor, bazılarında pozitif etkisi oluyor. Mesela örneğin Suriyeli göçmenleri kullanabileceğimiz alanlarda iş gücü maliyetlerini çok aşağı çektikleri için ondan sonra bu fiyatları da olumlu diyebileceğimiz şekilde yansıyabiliyor. Ama yerleşik tüketicilerle yarıştıkları, rekabet ettikleri mal ve hizmetlerde ise çok büyük fiyat yükselişlerini görüyoruz. Diğer bir konu ise kamunun sunduğu hizmetlerde bir takım aksamalar gerçekleşebilir. Burada sağlık hizmetleri özellikle çok etkilenen bir sektör. Sağlık hizmetlerinde bir takım sorunların olduğu belirtiliyor. Eğitim hizmetleri yine önemli bir konu. Biz eğitim sistemine bunları entegre edemiyoruz ama onları eğitim sistemine entegre etmekle birlikte eğitim hizmetlerine de büyük bir açığın ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz. Tabii güvenlik hizmetlerinde buradaki temel yani kamuya baktığımız zaman temel sorunu şöyle ortaya koymak lazım. Gerçekten çok yoğun 24 saat 7 gün 365 gün çalışan bir kamu personeli var. Ve bunlar da çok aşırı yük birikmesi. Çünkü hiç kimse beklemediği için.
Evet, evet.
Ve zaman içinde kamunun hizmetlerini belki özel sektörü veya uluslararası kurumları ve kuruluşları da içine alarak genişlemesi
hocam,
gerekiyor.
Bir soru daha devam etmeden.
Buradan şeyi de evet.
Önce bir şey merak ettiğim bir şey. Çünkü siz buradayken uzman olarak bu çalışma izni meselesini hep konuştuk burada.
Evet.
Siz iktisatçı olarak buna nasıl bakıyorsunuz? Hani bir tarafta deniyor bunlara çalışma izni verelim.
Evet.
Bu tarafta burada da yine kontrolsüzlük var, sorunlar var, rekabet işte. Bu bedeli ödeyen en alttakiler var.
Evet,
bunu
evet.
Siz ne diyorsunuz?
Ya şimdi esasında şöyle, eğer sınır kapılarından veya Türkiye'ye yasal yollarla pasaportla geçiş yapmışlarsa bir işverenin başvurması sonucu gerekli oturma ve çalışma izni alarak çalışabiliyorlar.
Hı hı. Evet.
Bir de tabii yani çoğu yalnız bu şeyden yararlanamıyor. Yani bunun hem Suriyeliler açısından bir nedeni var hem de işverenler açısından bir nedeni var. Ama şu anda çalışma olanakları, imkanları yani çalışma izinleri yok. Bu sektör şimdiden buna şey yaptı. Yani bu kayıt dışı ekonomi veya kayıt dışı İslam için bir paragraf açmak gerekebilir. Bizim Suriyeli mülteci kriz olarak eğer isimlendirirsek, bunu bu iyi toplumsal sorunlara neden olmadan absorbe etmemizin, emmemizi bir nedeni de çünkü Türkiye'de ciddi oranda kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı İslam var. Ne demek istiyorum? Bu gelen Suriyelilerin bir kısmı kayıt dışı İslam'a entegre oldu. Ve yapılan çalışmalar gösteriyor ki kayıtlı İslam'ı değil de kayıt dışı İslam'da bulunan yerleşiklerin, Türklerin ücretlerini ve iş imkanlarının olumsuz etkilendiği şey yapılıyor. Tabii bunun çok boyutu var.
Evet.
Bunun çok boyutu var. Yani eğer böyle bu kadar çok ekonomik etkiye sahipse böyle bir mülteci akını göç alan ülke açısından biz diğer şeylere de alanlara da iktisatçı olarak bakıyoruz. Bunlardan bir tanesi doğurganlık ve evlenme davranışları. Yani mesela tamamen bir saf bir iktisatçı gözüyle baktığımız zaman çok fazla sayıda kişinin göç etmesi sonucu Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da sınır bölgelerinde başlık parası çok düştü.
Evet, evet.
Yani bazı söylentilere göre 20 bin lira olan başlık parasının 2 bin liraya ve 3 bin liraya düştüğü şey yapıyor. Yani her bir şey etkiliyor. Bu ister istemez doğurganlığı etkiliyor. Diğer bir önemli alan bu çok tartışmalı. Suç oranlarını etkileyip etkilemediği çok önemli. Bu konuda da bir verilere dayalı bir çalışma söz konusu değil. Eylesel başarıları etkiliyor. Yaşam memnuniyetini etkiliyor. Yani çok
boyutlu olarak düşünmemiz gerekiyor. Ama sizin çizdiğiniz tablo daha çok eğilim olarak biraz daha negatif bir tablo. Fakat bu olayı, bu göçmenleri nasıl entegre edeceğiz iktisadi açıdan ki? Mesela diyelim ki bu kayıt dışı ekonomiyi
tabii
engelleyemeyeceğiz gibi görünüyor sizin şeyinizde. Yani bu göçü olumlu şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Tabii. Hani öyle bir eklemleyebilir miyiz ki bu kayıt dışı iktisat sona ersin?
Tabii.
Yani şans var mı ki?
İktisatçı olarak tabii biraz olayları somut bir şekilde koymak zorundayım ama yani Türkiye şöyle bir noktaya geldi. Esasında mülteci meselesi bize şöyle bir fırsat da sağladı. Mülteci meselesinden önce de bir takım iş gücüne, eğitime, sağlık hizmetlerine, adalete erişemeyen bir topluluk vardı. Ya veya eksik gelişen bir topluluk vardı. Şu anda biz eğer sadece mültecilerle ilgili bir politika tasarlamamız çok yanlış olur.
Bence de.
Bütün Türkiye'yi alacak şekilde. Eğer bir sağlık politikası şey yapıyorsak bunun bir tabii ki göçmen bileşeni olacak ama Türkiye'de sağlık hizmetlerinden eksik yararlanamayan insanları da içine alacak. Yani yerleşik nüfusla göçmen nüfusu bir arada.
Ama bu sanki yapılmıyor şu an. Yani çok kopuk şeyler yapılıyor. Bu Avrupa'nın da sorunu. O tablonun bütünlüğü. Hani şey gibi.
Tabii tabii.
Avrupa'da eşit politikalar tabii uygularsanız hem yerel nüfusu hem yabancıların tabii işine yarayacaktır. Tabii. Bu tablo sanki çok görülmüyor. Ya da iktisatçılar mı çok fazla bu işin içinde değiller. Ama yani, bu sanki çok fazla yapılmıyor.
Tabii. Yani şeyi Türkiye'deki bileşenleri özellikle bu göçmenlerle en fazla rekabet edebilecek, en olumsuz etkileyecek grupların da göçmenlerle birlikte yeniden değerlendirip, yeniden masaya yatırılıp bütün politikaların yani eğitimden sağlığa kadar, iş gücünden bankada hesap açmaya kadar, hı hı, yani bütün şeylerin, hizmetlerin, bütün servislerin yeniden tasarlanması, yeniden şey olması gerekiyor. Tabii buradaki yani ben buna bir iktisatçı olarak da değinmek istiyorum. Burada tabii veri çok önemli. Veri ve analiz çok önemli. Niye önemli? Veri olmadan analiz yapamazsınız. Analiz olmadan da iyileştirme yapamazsınız. Hı hı hı. Bizim şu anda bir durum tespiti yapmamız lazım.
Kesinlikle katılıyorum.
Ve durum tespitini yapmak için gerekli donanımlardan, gerekli araçlardan.
Bu alanda çalışan hep aynı soruyu, hukukçular da sordu. Bu iktisatçılar bu alanla ilgilenmiyorlar mı çok fazla?
Yok, ilgilenen iktisatçı var. Evet. Şimdi şöyle bir yani iktisatçılar olayı şöyle bir ele aldı. Biraz önce İpikalım'ın söylediği gibi. Bu bir esasında bir yarı deneysel düzenek. Ne demek istiyorum? Yani her Türkiye'deki her il Suriyeli mülteci akınından eşit şekilde etkilenmedi. Hı hı, hı. Özellikle sınır bölgeleri etkilendi. O zaman iktisatçılar şöyle dedi. Ben dedi o zaman sınır bölgelerini etkileyen grup
oraya bir öncelikle
denek gideyim grup olarak yapıyorum. Diğer illeri de kontrol grup, etkilenmeyen grup olarak tanımladı. Ve onların arasında bir karşılaştırma yaptı. Acaba bu iki grup arasındaki fark mülteci akını öncesiyle mülteci akını sonrası arasında nasıl değişti? Hı hı. Ve oradan bir takım şey yani iş gücü piyasasına bakan araştırmacı arkadaşlarımız var. Konut piyasasına bakan araştırmacı arkadaşlarımız var. Mal ve hizmet fiyatlarının etkisine bakan araştırmacı arkadaşlarımız var. Ama dediğim gibi bunu çok boyutlu ele almak lazım. Yani mesela benim de ilgilendiğim konulardan bir tanesi bu türden mülteci akınlar nüfustaki aşırı bir yüklenmeye sebep oldukları için çevresel bir takım olumsuz etkiye de sebep oluyor. Hı hı. Yani çevrenin de olumsuz etkilenmesi ve tabii çevrenin olumsuz etkilenmesinin hem ekonomik hem sosyal boyutları var. Bunu da çok dikkate almamız gerekiyor. Yani bu sadece bu kriz hem Avrupa için hem Türkiye için sadece iktisatçıların, sadece sosyologların, sadece siyaset bilimcilerin ele alabileceği, üstesinden gelebileceği, baş edebileceği politika değil. Bir interdisipliner arası bir yaklaşımla, bir birlikte çalışmayla, burada hem akademisyenleri, hem sivil toplum örgütlerini, hem devleti, hem uluslararası kurum ve kuruluşları kastediyorum. Birlikte çalışarak, ortak akıl üreterek, tabii buradaki şey çok önemli, bu göç tartışmalarında da hep tartışılan mesele. Hı hı. Biz burada şeyi unutuyoruz, esas aktörü unutuyoruz. Esas aktör göçmen. Belki bunu başından beri söylemedik ama bir, hani Avrupa ile Türkiye arasındaki en önemli şey şu, fark şu. Oraya gidenler yani büyük bir kısmı ekonomik göçmendi. Yani gönüllü göçmenlerdi. bize gelenler ise çoğu tarihsel olarak da böyle zorunlu göçmenler. Yani yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalanlar. Ve aynı zamanda biz onlar eğer zorunlu göçmen ise biz de zorunlu ev sahipliği yapıyoruz. Şimdi bu zorunluluk halinin yarattığı olumsuzlukları kapsayıcı bir şekilde ele alabilirsek üstesinden gelebiliriz ve bir fırsat yaratabiliriz.
Çok doğru.
Yani bu şeyi o kadar çok boyutlu bir sonuç. Ama burada şunu da her zaman düşünmek lazım. İnsanla ilgileniyoruz. Göç meselesi insana dair bir şey. Yani biz esasında yani örnek vermem lütfen izin verin. Biz 90'lardan 2000'lerden bu yana mesela çok büyük bir Çinli göçmen de maruz kaldık.
Hiç bilinmez.
Ama bu esas sizin söylediğiniz ama uluslararası ticaretle. Şimdi şöyle uluslararası ticarette göç esasında aynı şey. Uluslararası ticarette cisimlendirilmiş mal halinde biz şey yapıyoruz, göç geliyoruz. Yani biz bir sürü Çin malları biliyorsunuz Türkiye'deki evet. Bir sürü piyasayı şey yaptı. Esas onu biz Çin iş gücünü cisimlendirilmiş somut şeklinde şey yapıyoruz. Ya uluslararası ticaretle göç arasındaki fark siz insanla ilgilenmek zorundasınız. Ve burada göçmenlerin refahı çok önemli. Göçmenlerin karşı karşıya kaldıkları sorun şu. Yaşamak ile yaşamamak arasında zorunlu göçmen meselesinde. Onu dikkate alarak bunun tabii sadece iş gücü, eğitim, sağlık programları değil, rehabilitasyon programları. Yeniden sadece Türkiye'de değil, yeniden yaşama entegre etme programları uygulamamız gerekiyor.
Artık Türkiye'nin bir gerçeği yani Suriyeli sığınmacılar olumsuz yönlerden değil de olumlu yönlerini hayata geçirmek lazım herhalde.
Ama bence Ali Hocam dediği son şey de çok önemli. Bu zorunlu olayı işte bazen diyalektik bir şekilde olumlu şey yaratabiliyor.
Tabii.
Biz zorunlu bir şekilde karşı karşıya kaldık ve daha çok çaba harcayarak bunun üstesinden gelmek durumundayız. Çünkü bu insanları Avrupa'nın tasarladığı kafayla değil, çünkü onlar diyebilirler ki yasalar bağlamında geri göndeririz. Biz geri gönderemediğimiz için bu tabii. Koşullarda hakikaten bu interdisipliner bir şekilde bir şey yapmak zorundayız. Bu Türkiye için aynı zamanda bir şans değil mi? Yani öyle olumlu bir şey aslında.
Tabii,
çıkarabiliriz
yani, tabii.
Avrupa'dan farklı bir pozisyondayız.
Yani tabii Avrupa'dan
hocam, az siz, bir zamanımız kaldı. Yani
istediğiniz bir kitleyi geri gönderebilirsiniz. Fakat evet. İstemediğiniz bir kitleyi aslında geri gönderemezsiniz. O da çok
tabii,
enteresan bir şey var.
Savaş bitse bile geri gidecek anlamına gelmiyor aslında oradaki insanlar.
Tabii şimdi ya Türkiye'nin çok ciddi iş gücü açığı da var. Yani şimdi göçmenleri biz Türklerin Avrupa'ya, Almanya'ya olan göçünde de biliyoruz. Yerleşiklerin istemediği, yerlerin istemediği işlerde çok büyük iş gücü açığı var. Yani bunlar maalesef kirli işler.
Evet, zor.
Zor işler.
Az ücretli.
Ve sıkıcı işler. Ama Türkiye'nin bu işlere de ihtiyacı var. Yani her ülkenin esasında hem aynı zamanda düşük nitelikli ve yüksek nitelikli işçilere ihtiyacı var. Biz bunların bir kısmını başarılı eğitim programlarıyla, başarılı aktif iş gücü programlarıyla sistemimize entegre edebiliriz. Ve biraz önce şeyi söyledim. Burada kesinlikle miyobik yani kısa dönem odaklı olmamak lazım. Bu insanların pek çoğu bizimle birlikte yaşamaya devam edecekler. Uzun dönemli düşünmemiz lazım.
Kalıcılığı
düşünmemiz lazım. Ve bu nüfusun özellikleri, özellikle çocuk nüfusu, genç nüfusu çok iyi düşünmemiz lazım. Bu elimizde bir fırsat. Biz bunları eğer iyi bir şekilde eğitebilirsek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla birlikte, yerleşiklerle birlikte, eğitim sürecinden itibaren, birinci sınıftan itibaren topluma uyumları sağlayabilirsek gerçekten çok başarılı bir örnek gösterebiliriz. Mesela şey AFAD örneğinde olduğu gibi Türkiye başarılı kurum, başarılı örnek örnekleri de dolu bir ülke. Yani bugün AFAD gerçekten 2011 yılından beri Suriye mülteci kriziyle birlikte güçlenen ve kendini ispatlamış bir kurum. Bunu biz sağlık alanında da gösterebiliriz.
Diğer alanlarda evet. Da
iş gücü alanında da gösterebiliriz. Eğitim alanlarında da aynen. Gösterebiliriz.
Çok doğru.
Efendim çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Doçent Doktor Ali Berker ve Profesör Doktor Mehmet Okyarız'a çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür Gelecek ediyoruz.
Gelecek hafta Türkiye'de göç ve ilticada buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.